birlikteyiz.
Kutladık, merhabalar.
Merhabalar. Yeni yayın saatimizde yine sizinle birlikteyiz. Teşekkür evet. ederiz. Yine zaman ayırdığınız günlük programınız için de bizimle birliktesiniz. Biz bu haftaya da damgasını vuran bir olaydan bahsedelim istiyoruz. Dünyada kadın siyasi çok yok. Örnekleri de yükseldiği zaman en yükseğe kadar geliyor. Bunlardan bir tanesi belki de çok sıra dışı bir ülke Hindistan'dan örnek gelmişti. Bir diğeri ise Batı'dan, demokrasinin beşiği İngiltere'den. Margaret Thatcher hayatını kaybetti, Demir Lady. Tayvan televizyonu Demir Lady'nin vefatını Kraliçe Elizabeth'in görüntüleriyle vermiş. Sonra da özür dilemiş dönüp tekrar yanlış görüntü kullandık diye. Tabii orada yani hem o ülkesinde yaşayanlar hem de Avrupa'dan ciddi tepkiler almış muhtemelen. Bir kere tabii dünya siyaset tarihi için ne anlama geliyor? Bir kadın başbakan ve Margaret Thatcher.
Şimdi efendim bazı dikkate değer hususlar var. Bunlardan bir tanesi Margaret Thatcher İngiltere başbakanıydı. Tarihte ilk kadın başbakandır. Ondan sonra da zaten kadın başbakan gelmedi İngiltere'de. Dünyada kadın siyasetçi sayısı az. Daha doğrusu demokrasilerde kadın siyasetçi sayısı az. Bu tabii erkek hakim bir dünyanın neticesi olduğu gibi politikanın biraz kadınlar için belki çok uygun iş olmamasından kaynaklanıyor olabilir. Lafı ondan dolayı Margaret Thatcher'a getireceğim. Şimdi Indira Gandhi, Hindistan başbakanı aslında çok benzer bir örnek değil. Çünkü o Nehru'nun kızıdır. Nehru zaten Hindistan'ın bağımsızlığına rol oynamış bir kimse. Yani onun kızının onun yerine geçmesi veya Benazir Bhutto'nun babası Pakistan Zülfikar Ali Bhutto'nun yerine geçmesi. Kocalarının yanına,
ama
yerine, babalarının
yanına geçmesi. Ama için kadın bir siyasetçinin kabul görmesi çok kolay bir şey
kolay
değil.
Belki
demokrasilerde daha alışılagelmiş.
Oralar klasik bir demokrasi olmadığı gibi sömürge memleketleridir. Orada her zaman azınlıklar çoğunluklara hükmeder. Yani enteresandır. Mesela Arap memleketleri Türkiye'den daha sofu oldukları halde hiçbirinin mesela idarecilerin arasında başörtülü bir hanım yoktur. Türkiye onlardan daha az dindar olduğu halde Türkiye'de idarecilerde başörtülü kadın sayısı fazladır. Enteresan. Neden? Çünkü demokrasi ile alakalı bu. Yani empozelerle alakalı değil. Onun için Margaret Thatcher'ın başbakanlığı bence daha büyük bir başarıydı. Margaret Thatcher'ın ne babası ne kocası bir politikacıydı. Onun mirasına ve karizmasına konmadı. Margaret Thatcher basit bir halk adamının kızıydı. Ve muazzam bir muvaffakiyetin altına imzasını attı. O bakımdan mühim. İngiltere tarihinde kadın siyasetçi yeni değil aslında. Demokrasi de yeni. İngiltere'nin taht veraset sisteminde kadınlar tahta çıkabiliyor. Hı hı. Avrupa'da bazı ülkelerde mesela Fransa'da kadınlar tahta çıkamazlar. Ama bazı ülkelerde İngiltere gibi, İsveç gibi bazı ülkelerde kadınların tahta çıkmasına izin veriliyor.
Kuzeye çıktıkça galiba Avrupa'da bu anlamda biraz daha.
Ben öyle diye düşündüm ama mesela İspanya'da da var. İspanya'da fazla yok ama Isabella var meşhur. Yani İspanya monarşisinde Kraliçe Juana var, Deli Juana. Kraliçe Isabella var meşhur Ferdinando ile evlenen. Yani İspanya tarihinde var ama kuzeyde de mesela Alman verasetinde de yok kadınların başa geçmesi. İtalya'da da yok, Fransa'da da yok, İngiltere'de var. İspanya belki İspanya aykırı bir örnek. Rusya'da var mesela. Çok doğu ve Alman monarşisi olduğu halde yani hanedan Alman olduğu orada var. Bunlar biraz zaruretlerin icabıdır yani. Taht kavgalarının önüne geçmek için, çocuk olmadığı için yani.
Başka bir aileye geçeceğine evet. kızımla devam
evet.
etsin
yoksa
diye
Lex Salica denilen Almanya, Avrupa'ya hakim olan veraset sistemindeki bütün hemen hemen Avrupa kraliyet ailelerinin veraset sistemi Lex Salica denilen çok eski bir Cermen kanununa dayanır. Orada kadının tahta çıkması mümkün değildir ama buna istisnalar getirmiş. Bunlardan bir tanesi İngiltere. Şimdi İngiltere'de ve en büyük hükümdarlar da kadınlardır. Mesela 10 tane büyük hükümdar sayısı bunların 3 tanesi kadın olur. Birinci Elizabeth, ikinci Elizabeth ve Kraliçe Victoria. Başka kraliçeler de vardır ama bunların adı çok anılır. Zaten çok fazla kadın kraliçe yoktur İngiltere tarihinde.
Bir de son derece kritik dönemlerde
evet.
enteresan bir şekilde denk gelmiş. Avrupa'nın ya da kendi ülkelerinin siyasi tarihlerinin kırılma evet. noktalarını yönetmişler.
Bir de bunlar üçü de yani Kraliçe Elizabeth İngiltere'nin süper güç olma yolundaki adımlarını başladığı tarihte uzun bir süre tahta kalmış. Kraliçe Victoria sömürge imparatorluğu
yine
devrinde.
Uzun.
Ve Kraliçe 2. Elizabeth Doğu blokunun soğuk savaş ve Doğu blokunun yıkılıp yeni Avrupa'nın inşa edildiği bir devrede yani çok kritik bir devrede kraliçe olmuş ve monarşiyi korumuş. Bu üç kraliçenin adı ve bunlar tabii uzun yaşamıştı. Erkekler gibi değil.
Erkekler çabuk ölüyorlar. Acaba.
Savaş ve başka sebeplerle. Ama kadınlar daha uzun yaşadığı için üç kraliçenin adı anılır. İki tane daha kraliçe vardır ama onlar o kadar kayda değer bir rol oynamamıştı İngiltere tarihinde. Ama bu üçü mühimdir. Ama Margaret Thatcher demokrasi yoluyla başa gelen bir liderdir. Bu bakımdan tarihte ehemmiyet taşıyor. Yani doğudaki örneklerinden ve daha sonra kendinden sonra Avrupa'daki örneklerinden çok farklı bir çizgi. Margaret Thatcher bu bakımdan ehemmiyetlidir. Kendisi Lincolnshire'da basit bir bakkalın, yani bakkallık basit değil, yani sıradan bir bakkalın, zengin bir adamın değil, onu kastediyorum. Kızı olarak dünyaya gelmiştir. Yani bir aristokrat değildir. Küçük burjuva sınıfına mensuptur. Fakat zekasıyla, çalışkanlığıyla kısa sürede sivrilmiş ve İngiltere'de çok ciddi bir devreye adını atmış. Thatcherizm denilen bir siyaset ve ekonomi doktrininin altına imzasını atmış bir liderdir. İngiltere'de elbette ki Muhafazakar Parti'nin reisi olduğu için sevenleri de sevmeyenleri de çoktur.
Sevmeyenlerinin özellikle işte ölüm haberinden sonraki tepkileri.
Evet, cadı, evet. Şeytan öldü. Bu normaldir. Demokrasilerde, yani her yerde öyledir. Yani milli kahramanların bile sevenleri ve sevmeyenleri vardır. Belki milli kahramanların sevmeyeni daha azdır ama demokrasilerde kaçınılmaz. Yani İngiltere'de eşit bir kutuplaşma vardır. Yani reylerin yarısı, muhafazakarların yarısı İşçi Partisi'nin, liberalleri saymazsanız. Bundan dolayı şeyin yakındır birbirine rey nispeti. Sevmeyenlerin de çok olması tabidir. Bir de tabii Margaret Thatcher bir yenilik getirmiştir İngiltere'ye. Ekonomik ve siyasi bir yenilik getirmiştir. Yenilikten de tabii hoşlanmamış olabilirler insanlar. Hı. Çeşitli sebeplerle. Bir de Margaret Thatcher aslında bana kalırsa 20. yüzyılın hiç değilse ikinci yarısının en büyük devlet adamlarından, devlet hanımlarından, devlet kadınlarından, siyasetçilerinden, idarecilerinden bir tanesidir. Üç kişinin ismi verilse bunlardan bir tanesi Margaret Thatcher olur. Diğeri Ronald Reagan. Üçüncüsü Papa, ölen Papa yani. İkinci Yannis Paulus olur. Mihail Gorbaçov olur. Bizde Turgut Özal olur. Yani bunlar ikinci yarıda ciddi rol oynamış liderlerdir. Bu üçü, bu Triumvira, bu Ronald Reagan Amerika Başkanı, Papa malum ve Margaret Thatcher el ele vererek.
Arasındaki aslında o üçgenin ilişkilerinden de bahsetmek lazım belki.
Rusya'yı bertaraf etmişlerdir. Ve bu 20. yüzyılın en büyük hadisesidir. Rusya'nın yıkılması, demir perdenin devrilmesi, ki demir perde ünvanını da ilk defa bir İngiliz başbakanı Winston Churchill vermişti. Onun yıkılması bu sayede oldu. Ve burada bence en büyük rolü oynayan da Margaret Thatcher oldu. Çünkü bu hareketin önderi oydu. Finansörü Papa'ydı. Destekçisi Amerika'ydı. Yani bu işin, bu üç kişinin önü, yani başkonsülü bence Margaret Thatcher oldu. Bu bakımdan Margaret Thatcher takdiri hak eden bir.
Dünya tarihi, yani sadece Avrupa'yı dünya tarihi bakımından.
Ya İngiltere için söylemiyorum, Avrupa için söylemiyorum. Dünya tarihi bakımından, yani bu tabii dediğim gibi bakış açısına göre değişir. Rusya'nın ve demir perdenin yıkılmasını bir talihsizlik olarak değerlendiren kimseler de bulunabilir. Sahip oldukları ideoloji sebebiyle. Ama benim inancım, tecrübelerim, gördüklerim, müşahede ettiklerim şudur ki demir perde ve Rusya 20. yüzyılda bilhassa ikinci yarısında çok acılara sebebiyet vermiş bir ideoloji ve sistemdi. Bu sistem kolay kolay yıkılacak bir sistem gibi gözükmüyordu. Ben çünkü Rusya varken demir perde ülkelerin hepsinde gezdim. Hepsinde az veya çok yaşadım. Yani bizzat gördüm. Yani dayanılır bir hayat değildi. Ondan dolayı bunun yıkılmasını ben büyük bir hadise olarak değerlendiriyorum.
Ama aslında bakarsanız insan tabiatına, biraz da insanın rahatlığına uymayan sistemler zaten yıkılmaya muhtaç. Belki evet, uygun zemini haksızlık, hazırlayıp farkındalığı oluşturdular.
Haksızlık, insanlara kötülük üzerine kurulmuş, mülkiyet hakkını reddeden, miras hakkını reddeden, aileyi ve dini reddeden sistemler yaşamamaya mahkumdur, ölmeye mahkumdur. Rusya başka sebeplerle, Sovyetler diyelim, ya daha da sosyalizm diyelim, başka sebeplerle uzun bir zaman ayakta kaldı. 1917 sosyalist devrimin tarihidir. Rusya'da bu devrimin yerleşmesi birkaç seneyi bulmuştur. Ama 70 yıl sonra yıkılmıştır. Eseri kalmamıştır. Yani neredeyse bazı yerlerde parti bile yasaklanmıştır. İnsanlar o günleri hatırlamak bile istemiyorlar. O günleri sembolize eden insanların heykellerini bile ortadan kaldırdılar. İsimlerini şehirlerden kaldırdılar. Yani bu az bir reaksiyon değildir. Yani bir Stalin'i yetiştiren sistem bu, sosyalist sistem. Bu Stalin'i yetiştiren sistemi insanların alkışlaması akıl kârı değil. Şimdi, bu bakımdan işte Thatcher başka takdir edecek yönleri olmakla beraber esas itibariyle en azından bizi alakadar eden kısmı da Thatcher'ın burasıdır.
Şimdi bir şey dikkatimi çekiyor. Aslına bakarsanız tabii bugün biz yayında da benzer konulardan konuştuk. İnsanın göründüğü gibi olması son derece önemli bir şey. Siz bir takım insanlara bazı hakları yasaklarken onları kendinize doyasıya hak görüyorsanız, evet, o sistem bence yıkılmaya mahkum. Ama siz de sistemin içinde yaşıyorsanız, onun sıkıntılarını görüp düzeltme imkanı buluyorsanız belki o sistemler daha uzun yaşıyor.
İşte efendim, bu tabii şahsa göre değişir. Mesela Lenin, tasvip edersiniz veya etmezsiniz, sosyalizme inanmış bir adamdı ve bir sosyalist gibi iki odalı bir evde asker sigarası içerek yaşardı. Basit bir hayat yaşardı. Ama ondan sonra gelen sosyalist liderlerin hiçbirisi böyle olmadı. Ben Moskova'da halkın yaşadığı apartmanları gördüm. Apartmanda 3 daire var. Bir dairenin içinde 3 oda sayısına göre aile yaşıyor. Ailenin mutfağı, tuvaleti, lavabosu ortak.
Pansiyon gibi.
Pansiyon gibi. Odada, bir odada bir aile yaşıyor. Odayı ortadan perdeyle bölmüşler. Çocuklar perdenin bir tarafında, anne baba bir tarafında yaşıyor. Bu hayatı ben gördüm ve bu tabii apartmanlar şimdiki apartmanlar gibi değil. Felaket, ışıkları yanmayan, suları akmayan.
Soğuk.
Ama efendim tabii gazı var. Gaz vermişler. Kışın da düşünmüyorlar ama apartmanlar korkunç. Burada insanlar yaşıyor. Ama Moskova'nın dışında çok güzel villalar var. Bahçe içinde ağaçları, meyve ağaçları, rengarenk. Moskova biliyorsun soğuk bir yer. Onlar politbüro üyelerinin, Yüksek Sovyet üyelerinin, komünist partileri gelenlerinin villaları. İnsanlar bunları görüyorlar, biliyorlar. Herkes neyin ne olduğunun farkında. Bir de muazzam bir Moskova metrosu yapmışsınız. Kristal avizeler duvarlarında, orijinal tablolar asılı. Ama o metro binlerce, on binlerce insanın gözyaşıyla, kanıyla yapılmış. İnsanlar her metroya bindiği zaman onu hatırlıyor. Avizeleri ve tabloları değil. Polisler belki farkında değil ama Ruslar farkında. Onun için bu sistemlerin ayakta durmaması gayet normaldi. Ve yıkıldı. Tarihte zulüm üzerine kurulmuş hiçbir sistem ayakta kalmadı. Yani Müslümanlık, gayrimüslim, o ayrı bir mesele. Yani Allah kendine inanmayanların medeniyetlerine dokunmadı. Ama zulüm, haksızlık, adaletsizlik varsa, o medeniyet bile olsa, ki medeniyet teknikte, fende, imarda ileri gitmek demektir. Onlar darmadağın oldular. Rusya'da bunun biriydi. İşte Margaret Thatcher, Baroness Margaret Thatcher, bu bakımdan dünya tarihinin mümtaz simalarındandır. Sadece İngiltere'nin değil.
Biraz da duruşuna bakalım Margaret Thatcher'ın.
Evet.
O karanlık kabinede hakikaten rengarenk kıyafetleri, göze çarpan makyajıyla farklı bir renkti.
Evet, Margaret Thatcher sıradan bir aileden geliyor. Okumuş, tahsil yapmış ve kadınların ikinci planda olduğu devirleri yaşamış. Bunu kendisine dert edinmiş. Feminist demeyeceğim ama yani kadınların cemiyet içinde rol oynaması gerektiğine yürekten inanmış bir kadındı. Evlenirken bile kocasına "ben fincan yıkamak için yaratılmadığıma inanıyorum" diyecek kadar kendinden emin bir kadındı. Böyle kadınlar vardır, tipik, yani feminen yönü fazla değil, erkeksi ama kararlı ve başarılı. İşte bunu belki tolere etmek için Margaret Thatcher, tipik bir İngilizdi zaten, kendine göre güzel giyinir, çok renkli tayyörleri, o zamanın modasına uygun fularları, fiyonklu gömlekleri, saçı devamlı yapılı.
Evet, o bir model biliyorsunuz.
Modeldi saçı, evet, evet, o zaman. Hoş çantaları ve şapkaları. Evet. Yani ben meclis toplantılarında bazen yayınlandığı zaman görürdüm. Orada da o şapkasıyla o siyah elbiseli, gri elbiseli, beyaz gömlekli, siyah kravatlı yüzlerce insanın içinde bir çiçek gibi kendisini gösteriyordu. Bu da karşı tarafı hem kendisine sempati uyandırmasına hem sözünü dinlemesine sebep oluyordu. Çünkü Margaret Thatcher aslında o kadar sempatik bir kadın değildi. Yani Kraliçe Elizabeth gibi ciddi, soğuk bir kadındı. Fakat tam bir politikacıydı. İmaj maker'ı kimse, kendisi ise veya başkasıysa, bunda çok başarılı olmuştu. Bu bakımdan bir kere takdire şayandır. Margaret Thatcher'ın duruşu kararlılık üzerine kurulmuştur. Iron Lady, Demir Lady ünvanını bundan aldı. Zamanında çok kritik hadiseler oldu. 79'da başa geldi. İngiltere'de sosyalizm güçlüdür. Bütün Avrupa ülkelerinde olduğu gibi. Ve bu sosyalizmi bertaraf etmek için İngiltere, Fransa gibi ülkeler sosyal devlet ilkesine yakın bir duruş sergilemişlerdir. Sendikalar çok güçlüdür. Sık sık grevler olur. İşçiler çok yüksek maaş alırlar ve çok fazla sosyal haklara sahiptir. Sosyal güvenlik, yani tahsil ve sıhhiye, hastane hizmetleri çok ileridir. Tabii bu aynı zamanda devlet bütçesine bir hayli gedik meydana getirir. Bir tarafta son savaş tehdidi, bir tarafta artan amme kamu harcamaları İngiltere'yi bir kaosun ortasına sürüklemişti. tam başka problemleri de var İngiltere'nin. Sömürgecilikten yeni çıkmış ama hala sömürgeleriyle alakalı problemleri var. Bazı yerler bağımsızlığını kazanmak istiyor. İrlanda problem meydana getiriyor. Kuzey İrlanda'nın bağımsızlığı için çalışan bir ordu var malum. İrlandalı bir ordu var. Milis gerilla kuvvetleri var. Bunlar devamlı terör faaliyetleri yürütüyorlar. Bütün bu kritik zamanda Margaret Thatcher partinin başına geçti ve ardından partisini iktidara taşıdı. Bu iktidarı sırasında Margaret Thatcher'ın en mühim hususiyeti sağlam duruşu oldu. Mesela sendikalarla çok ciddi mücadele etti. Bu sendikaların devletin kamu harcamalarını arttıran bir nevi asalak olarak görüyordu. Onlara karşı çok karşıydı. Başkaları aman yapma, aman etme dedikleri halde dinlemedi. Sendikaları karşısına aldı. İcabında grevleri karşısına aldı. Fakat neticede muvaffak oldu.
Hı hı. Zaten bu yüzden de duruşu sendikalar evet. Ve sendika çalışanları tarafından, destekleyenler tarafından işte bu ölümünün arkasından evet. Cadı öldü dediler.
Arkasından mesela Falkland 79'da geldi. 82'de Falkland Savaşı oldu. Atlas Okyanusu'nun iyice güneyinde, kutuplara yakın bir Falkland Adaları var. Bunlar Arjantin'in karşısında. Vaktiyle İngiliz hakimiyetini girmiş. Yani Arjantin'in toprağı değil ama Arjantin'e o da hak iddia ediyorlar. Tabii olarak.
Yakınlığı olarak.
Evet, yakınlığı ve tarihi geçmişi olarak. İngiltere tabii buna karşı çıktı. Ve Arjantinliler 1982'de Falkland Adaları'nı işgal ettiler. Burada 200-300 kişi yaşıyor. Çoğu beyaz. Falkland Adaları'nda belki de idareci. Çok fazla bir mali serveti yok. Koyun yetişiyor sadece. İngiltere dedi ki yani biz şimdiye kadar nereleri bıraktık? Burayı da bırakalım dediler. Arjantin'le savaşa girmeyelim. Fakat Margaret Thatcher dünya liderliğini oynuyordu. Amerika'nın partnerliğini oynuyordu. Rusya'ya haddini bildirme rolünü oynuyordu. Hiç Falkland Adaları'nda Arjantin'e pabuç bırakacak bir insan değildi. Kararlılığını ortaya koydu.
Burada aslında o topraktan ziyade tabii, o toprağın tabii. Anlamına...
Efendim İngiltere Falkland gibi... Falkland'ın kaç misli toprakları barışla veya mecburen kaybetti. Falkland'ı da bırakırdı o. Ama onu yapmadı. Çünkü bu bir prestij meselesiydi. Hı hı. Ve bunda da muvaffak oldu. Bu onun prestijini katlarca arttırdı. Ondan sonra tekrar seçimleri kazandı. Yani bu da bu kararlılığı ona çok şey kazandırdı. İra'ya karşı mesela Kuzey İrlanda gerillalarına karşı duruşu da aynı şekilde. Yani İngiltere'deki temayül Kuzey İrlanda'nın daki bu terörün bitmesi için İngilizler de hayatından korkan herkes gibi çok taviz verilmesi yanlısıydı. Fakat Margaret Thatcher burada da sağlam durdu. Ve tavizden bahsetmedi bile. Ve o kazandı. Bundan dolayı ben işte kararlılığı var. Şimdi kararlılık kadınlara has bir meziyet değildir. Umumiyetle kadınlardan beklenmez. Erkeklerden bile
çoğundan bekleyemezsiniz.
İnsana en büyük meziyet verenler, benim bir hocam vardı Allah rahmet eylesin, derdi ki Osmanlı padişahları içinde en çok Yavuz Sultan Selim'i seviyorum. Ben acaba neden diye merak ettim. İşte Hicaz'ı fethetti, Mısır'ı fethetti ondan mı falan. Dedi ki çünkü kararlıydı. Bir şey karar verirdi, hı-hı, asla yılmazdı. Sonra düşündüm evet çaldırana sefere çıkıyor. Yolda padişahın çadırına kurşun atıyordu askerler. Vaki değil böyle bir şey tarihte. Padişah muazzam bir konuşma yapıyor. Hanımını özleyen giysin ferecesini, çarşafını giysin hanımının yanına. Ama savaşacak olan benimle beraber gelsin diyor. Hiç kimse ayrılmıyor. Hemdan Paşa en sevdiği vezirlerden olan Hemdan Paşa geri dönülmesini teklif ettiği için onu idam ettiriyor. Buna benzer bir hadise Mısır'da oluyor. Mısır'a gitmek kolay bir şey değil. Buradan ordu çıkıyor İstanbul'dan. Büyüye Şam. Şam'da bir savaş var Memlük. Suriye bizim elimizde değil o zaman. Bu savaşı galip geliyor savaşa. Memlük ordusu güçlü bir ordu ve prestijli. Ardından Suriye fethediliyor, Filistin fethediliyor, Mısır'a giriyor. Mısır'la
çölle karşılaşıyor.
Büyük bir çöl var. Bu çöl kolay geçilecek bir çöl değil. Çok kişi bu çölde kalmış. Bu çölü muvaffakiyetiyle geçiyor ve Mısır'ı fethediyor. Mısır'ın fethedilmesi Osmanlı Devleti'ne büyük bir şey kazandırdı. İmtiyaz kazandırdı dünyada. Bu bakımdan Hicaz'ı fethetti. Halife oldu. Yok, kararlılık. İşte bütün bunların arkasında kararlılık var. Margaret Thatcher'ın muvaffak olmasının arkasında da bu kararlılığı vardı. Erkeklerden bile beklenip de görülemeyen kararlılığı o gösterdi. Bundan dolayı kim ne derse desin Margaret Thatcher muvaffak oldu. Biz burada bir tarafı tutacak halimiz yok ama burada bir muvaffakiyet hikayesi vardı.
Peki,
başarı
Türkiye
hikayesi
ile ilişkiler vardır. Açısından evet. Değerlendiririz.
Margaret Thatcher'ın üçüncü yönü kurmuş olduğu muhafazakar liberal ekonomik sistemdir. Biraz evvel işaret ettiğim gibi İngiltere aman sosyalizme kaymasın insanlar diye bir takım tavizler vererek sosyal devlet prensibini kabul etmişti. Dediğim gibi sendikalara, işçilere, kuruluşlara, mekteplere, hastanelere çok muazzam para ayrılıyordu. Margaret Thatcher özelleştirme yanlısıydı. Pek çok kamu kuruluşunu özelleştirmeye girişti. Bunda da çok reaksiyon aldı. Kendi adamları bile bu işe girişmemesini söylediler. Dinlemedi, hepsini özelleştirdi. Bundan dolayı düşman sayısı daha çok arttı. Diğerlerinden daha çok arttı. Buna rağmen asla vazgeçmedi. Ama bu İngiltere'nin zenginleşmesine sebebiyet verdi. Tabii bir ülke zenginleşti mi işsizlik artar, fakirlerin de sayısı artar. Bundan dolayı çok reaksiyon aldı. Ama o bundan yılmadı. Dedi ki bir ülkede her zaman fakir ve işsiz olur. Ülkenin zenginleşmesi umumi bir arzudur. Margaret Thatcher benim anladığım kadarıyla dünya siyasetindeki rolü itibariyle İngiltere'ye bir itibar kazandırmak istiyordu. Bu itibarı kazandırdı. İtibarın aksa para vardır. İngiltere çok zengin bir ülke değildi. Sömürgelerini kaybetmişti. Ve bu sayede İngiltere tekrar eski ihtişamlı günlerine bir nebze dönebildi. İşte bu siyasetine Thatcherizm deniyor. Yani muhafazakar liberalizm. Bundan Thatcher'ın en çok düşman edinmesine sebep olan doktrini buydu. İşte bu bakımdan Türkiye'de onun bir paraleli var. Turgut Özal. Aynı devirlerde başa geldiler. Vaka Margaret Thatcher mı, Turgut Özal'dan Turgut Özal mı, Margaret Thatcher ilham aldı diye bir şey var ama Margaret Thatcher daha eskidir. Turgut Özal'ı Margaret Thatcher'dan ilham alarak liberal muhafazakar bir politika takip ettiği çok
önemli. En azından bir örnek var artık.
Evet, evet, başarılı bir örnek var. Ve ben de buna katılıyorum. Enteresan bir husus var. Turgut Özal'la Margaret Thatcher aynı zamanda, aynı günde doğmuşlar. Bir başka husus de Margaret Thatcher Türkiye'ye ziyarete geldi, ben hatırlıyorum. Ziyarete geldiğini 25. senesinde vefat etti. 88'de, 8 Nisan'da ziyarete geldi. Aynı o gün vefat etti. Bunlar çok mühim şeyler değil ama
enteresan.
Türkiye'nin İngiltere'yle münasebetleri de bu devirde daha iyi oldu. Ondan önce çeşitli sebeplerle zaman zaman soğuyan münasebetler Turgut Özal zamanında İngiltere ile daha iyi oldu. İngiltere Orta Doğu politikasını Türkiye'nin Orta Doğu politikasıyla aynı görüyordu. Ve Margaret Thatcher'dan itibaren Türkiye ile daha iyi münasebetler kurdu. Bu aynı zamanda Amerika'nın da politikasıdır. Büyük Orta Doğu denilen proje, doğru veya yanlış ama bu muhtevadaki proje o yıllara tarihlenir. 80'li yıllara tarihlenir. Soğuk Savaş'ın yıkılması üzerine artık Avrupa'nın ve Amerika'nın gözü Doğu blokunda ve Rusya'da değil, Orta Doğu'dadır. Orta Doğu enerji kaynaklarının bulunduğu bir yerdir ve çok büyük problemlere sebebiyet olacak bir yerdir. Dedikleri de çıkmıştır. Margaret Thatcher ve Amerika o tarihten sonra Orta Doğu'ya yöneldi. Turgut Özal da bunu keşfetti ve bunlarla bir ittifak yolu aradı. Yani Türkiye'nin de istifade edeceği bir ittifak yolu aradı.
Türkiye'de bu işin içinde olsun, gelişimin içinde olsun
dedi. Bu bakımdan da Margaret Thatcher'ın politikalarının Türkiye bakımından ehemmiyeti vardır.
Çok teşekkür ediyorum bugün.
Ben teşekkür ederim.
Tekrar görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.